Ayrım 31. Yağmurun 700'ü Süheyla Acar. Sayfa 349. Hala göz kamaştırıyor. Bence hala çok alımlı ama yazık ki o güzeller güzeli kızın saçları yok artık. 20 gün önce gözlerimizin önünde tutuştu. Saatlerce alev alev yandı. Ben de buradaydım ama koca koca alevlerin sıcağı yüzüme vururken, o güzel kızın saçları ateşin, dumanın, isin arasında göz göre göre kül olurken, onun deniz kokan, yağmur kokan, pırıl pırıl saçlarıyla birlikte yüreğim de kavrulup yanarken çaresizce durup seyretmekten başka hiçbir şey gelmedi elimden. Şimdi orada hiç kıpırdamadan biraz mahzun ve kırgın duruşu bundan. Küstü deniz kızı. Bundan böyle çok uzun zaman yarısını hoyrat bir ateşe kurban ettiğimiz yağmura meftun saçlarını üzerimize silkelemeyecek. Her yağmurdan sonra bütün adayı dolduran o deniz, kum ve toprak kokusunu da esirgeyecek bizden. Ona akıl almaz bir umursamazlıkla elinden aldığımız saçlarını yağmurun arkadaşlarını geri verinceye dek. Ben yağmur. Diğerleri apansız gelip bir kurşun yarası gibi işlerine çöken bu ölüm acısıyla öyle perişanlar ki bu öykünün anlatıcısı olmak çaresiz bana düştü. Şikayetçi değilim bundan. Oldum bittim, öykü anlatmayı severim. Bir de şu ayna meselesi var tabii. Yani bu kez ayna bana aitti. İnsan yaşarken bilemiyor böyle şeyleri. Sinan, sırları pul pul dökülmüş aynalar gibi izlerken haklıymış meğer. Elimizden kayıp düşen ayaklarımızın dibinde paramparça olan aynaların hayra alamet sayılmayışı da hepten boşuna değilmiş. Ya gider ayak aynalı oyunu yazmış olmama ne demeli? İyisi mi, lafı döndürüp dolaştırmadan en baştan anlatayım. Bu da benim ardına düştüğüm son öykü olsun. Bir varmış, bir yokmuş. Bir vakitler bir diyarda güzel mi güzel ama çok zalim bir prenses yaşarmış. Çoğu güzel gibi, o da güzelliğinin farkındaymış. Aynalardan alamazmış yüzünü. Kendini seyretmekten dönüp de kimsenin yüzüne bakmazmış. Zulmü dillere destan olduğundan, koca diyarda annesiyle babasından başka da seveni yokmuş zaten. Gel zaman, git zaman, bu güzel prenses iflah olmaz bir hastalıktan yataklara düşünce, çaresiz ölümü bekler olmuş. Ölüm Allah'ın emriymiş de, kendisiyle birlikte o güzel yüzü de toprak olup gidecek diye hayıflanır, yüzünü toprağa vermeye bir türlü kıyamazmış. Gönlünden geçen şu 3 günlük dünyadan göçüp giderken bir yolunu bulup güzeller güzeli yüzünü burada hayatın ışığını, rengini, kokusuna bırakıp öyle gitmekmiş. Kralla kraliçe kızlarının son dileğini yerine getirmenin derdine düşmüşler. 7 cihanın büyücülerine haber salınmış, hepsi birer birer derdest edilip kralın huzuruna çıkarılmış. Prensesin o gül goncası yüzünü toprağa karışıp gitmekten kurtaracak büyücüye muhteşem armağanlar vaat edilmiş. Elinden bir şey gelmeyenlerin de tek tek kellelerine göz dikilmiş. Sarayın odalarına bir uçtan bir uca yerleştirilen ve günler, haftalar geçtiği halde derde derman olamayan büyücüler her gün 5'er onları idam edilip eksilirken bir gün elinde bir ayna ile bir büyücü çıkmış prensesin huzuruna. "Güzel prensesim, ben senin yüzünü bu aynaya kilitledim," demiş. "Sen giderken yüzün bu aynada saklı kalacak. Öldüğünde ayna paramparça olup başka yüzlere dağılacak. Bundan böyle o güzel yüzün seni seven yüzlerde yaşayacak." Prensesin bir türlü aklı kesmemiş. İnanmamış büyücüye, zindancılarını emredip onu da kellesini kestirmiş. Aynayı da bir köşede unutmuş. Neden sonra vadesi gelip de bu dünyadan göçüp gittiğinde bütün saray yasa durmuşken ayna olduğu yerden kendi kendine pat diye düşüp 2 parçaya ayrılınca beyhude yere kellesi giden zavallı büyücünün sözleri gelmiş saraydakilerin aklına. Prensesin yüzünün bu dünyada yerdeki 2 parça aynada kaldığını anlamışlar. Sağlığında zulmünden öylesine illallah etmişler ki kimse kızın o güzel yüzüne heves etmemiş. Kimse dönüp de yerdeki 2 parça aynaya bakmamış. Sonunda parçalardan birini kral, diğerini de kraliçe almış. Güzeller güzeli prensesin yüzünü de şu koca dünyada sadece 2 kişiye, ne olursa olsun onu sevmekten vazgeçmeyen annesiyle babasına kalmış. O gün bugündür yaşamın içinde her insanın yüzü yalnızca kendisine ait bir aynada saklıymış. Ölümden sonra bir hükmü kalmazmış yüzlerimizin. Yüzlerimizi burada bırakıp öyle gidermişiz. Bir insan ölünce bir yerlerde bir ayna kırılıp parçalara ayrılırmış. Yüzlerimiz dağılırmış yaşamın içine, gidip başka yüzlere karışmaya. Yaşarken yüz yüze geldiğimiz yüzlere. Hayatın içinde yüzümüzün kaç insanın yüzüne değdiği bu bakımdan önemliymiş. Ama bir insanın bir yerden ebediyen ayrılırken geride yüzünün parçalarını emanet edebileceği birkaç kişi bırakması öyle kolay bir iş değilmiş. Yüzyıllardır kırılmadan duran antika aynalardan belliymiş kolay olmadığı. Meğer o eski aynalar giderken yüzlerini emanet edecek kimsesi olmayanlara aitmiş. Kimsesiz yüzlermiş onlar. O kimsesiz yüzleri saklayan aynalar yıllarca, yüzyıllarca kırılmazmış. Ta ki bir gün biri o aynaların içinde bir başka yüzle göz göze gelinceye kadar. Bütün bunları bilmiyordum ben de. O sabah öğrendim. Her şey birkaç dakika içinde gözlerimin önünde olup bitti. Bizimkiler ölüm haberimi aldıkları zaman hayatın içinde bana ait olan ayna da bir anda kırıldı ve 7 parçaya ayrıldı. Her biri eğilip yerden bir parça aldı. Her biri benim yüzümün bir parçasıydı. Şimdi işin sırrını öğrenince belki de hayatımda ilk kez bu kadar şanslı hissediyorum kendimi. Çünkü bir yerden ayrılırken kendine ait yüzün izlerini 7 ayrı yüze nakşedip de gitmek az şey değil, biliyorum. Yüreklerini sımsıkı saran acının loşluğu içindeyken, ellerindeki ayna parçalarında günlerdir neyi seyrettiklerinin henüz farkında değiller. Onlar bana baktıklarını sanıyorlar büyük olasılıkla. O kırık dökük parçaların arasında aynı zamanda biraz da kendilerinin olduğunu zamanla anlayacaklar. Acı o kalın koyu perdelerini aralayıp kenara çekilince. Onları ölümün karşısında en çıplak yüzleriyle gördünüz. Şimdilik kendilerine karşı olabilecekleri en yalansız, en içten hallerini biliyorsunuz. Hayatın içinde aynaların karşısında bile saklanacak çok yer var. Tamam da insan bir ölünün karşısında kendisini ne kadar saklayabilir ki? Açıkçası yarım asra varan ömrümde ben bile hiçbirinin böylesine kuytusuna girmemiştim. Kuytularda kelimeler giysisiz, çırılçıplak çıkıyorlar insanın karşısına. Sakınmıyorlar kendilerini. Nisan haklı. Kelimelerin de bir gururu var. Ve en çok böyle zamanlarda, böyle yerlerde el üstünde tutulduklarının farkındalar. Herkesin kelimelerin hakkını verdiği yerde bir kez daha anlıyorsunuz ki sevmek ve sevilmek güzel bir şeydir. Ama ölüme doğan insanoğlu için bir o kadar da hazin bir şeydir. Bakmayın siz Nisan'ın hüznüne dair söylediklerine. Ölüm karşısında ayakta kalma çabası onu böyle konuşturan. Yoksa bence şu uçsuz bucaksız doğada hüzün hala en çok insana yakışır ve dostluk hala biraz da hüznü paylaşmaktır. Şu anda bizim bahçede de hüzün kol geziyor. Kolay değil. Yarın bir cenaze çıkacak bu evden. Çeyrek asırdır sevdikleri bir adamın cenazesi. Her cenaze bir veda törenidir. Ve insan hayatında buluşmalar kadar vedalaşmalar da önemlidir ya. Onlar da bunun farkındalar ve henüz hiç kimseden ses çıkmasa da önemli bir kararın eşiğinde olduklarını biliyorlar. Bu yüzden ağaçların henüz dökülmemiş yapraklarından sular süzülürken, bahçeyi dolduran bu 7 kişi arasında az sonra hızla alevlenecek bir tartışma başlayabilir. Hepimiz biliriz ya, sessizlik her zaman iyiye işaret değildir. En iyisi şu kısacık sessizlik anını fırsat bilerek sizi onlarla tanıştırayım. Hazır ben de buradayken bahçeden başlayalım. Bahçe kapısının önünde durmuş bir hafiye edasıyla yokuş aşağı inen sokağı izleyen, boyuna posuna heybetli adam Güney. Uzun süredir saçlarını hep böyle 3 numara kestiriyor. Aslında kumraldır ama bu kısacık saçları renksiz bir hava veriyor ona. Soranlara, uğraşamam, bunun bakımı kolay abi der geçiştirir. Yine aynı sebeple her zaman 3 günlük sakalla gezer. Pis sakal dediklerinden yani. Kısaca saçından sakalından tutun da kılık kıyafetine kadar bakımsız bir adamdır Güney. 50'lerinin ortasında Sinan'la hemen hemen aynı yaştalar ama yan yana durduklarında ondan bayağı yaşlı görünür. Genç kızlar olgun erkek seviyor deyip bunu da pek kafaya takmaz. Onun tek derdi 40'ını geçmiş çoğu Türk erkeğinin de baş belası olan göbeğidir. O da dert etmeyecek gibi değil. Yani son 10 yılda göbek çapına her yıl en az 1 santim ekledi. Bir şeyler oldu bu adama. Zaten boğazına düşkündü. Yaşlandıkça kendisini iyice yemeye içmeye verdi. Tuz şu boğazını, kolesterolden damar tıkanıklığından geberip gideceksin derdim hep. Hayat çoğu zaman katıla katıla gülünecek bir şaka gibi. Yaşıma başıma göre bayağı formunda göründüğüm halde şimdi ben burada ağır bir kalp krizinin altında uzanmış yatıyorum. O ise dimdik ayakta dolanıyor. Kim derdi ki gün gelip de Güney beni gömecek? Barış için aynı şeyi söyleyemem ama. Yani eninde sonunda onun beni gömeceği belliydi. Fıldır fıldır bakışların ardında ve çınar ağacının altındaki mermer masanın başında oturan Barış. Nisan her fırsatta pek belli olmuyor dese de onun derdi de son yıllarda giderek azalan saçlarıyla. Düşünürken, konuşurken, birilerini dinlerken ya da hiçbir şey düşünmeyip boş boş otururken eli sürekli kafasındadır. İkide bir alnından başlayıp geriye doğru saçlarını sıvazlayıp durur. Onları okşadıkça yola getireceğine mi inanıyor yoksa çaktırmadan geriye kalanları mı sayıyor? Orası şimdilik bir muamma. Barış oldum bittim kendisine iyi bakar. Üstelik sadece vücuduna değil cilt bakımına da önem verir. haftada 3 gün eve çağırdırma sürene, ayrıca 15 dakika yüz masajı yaptırmasına, cilt bakım uzmanlarının önerdiği kırışık kremlerini de yıllardır büyük bir titizlikle kullanmasına rağmen yanaklarının yumuşayıp aşağı doğru sarkmasının ve göz altlarındaki kırışıkların önüne geçememiş olması içinde ciddi bir yaradır. Şimdi olduğu gibi kendisini yalnız, küskün ve güçsüz hissettiği zamanlarda yüzündeki yaşlılığın izleri de iyice ortaya çıkar. Aslında bence dimdik duruşu, sonradan yaptığı geniş omuzları, belli belirsiz göbeğiyle hala gösterişli bir adam. Üstelik biraz bebek yüzlü olduğundan aslında kolay kolay yaşını göstermez. Ama hayatta hiçbir şeyle yetinmediği gibi sahip olduğu fiziksel özellikler de tatmin etmez onu. Barış her zaman daha iyisinin peşindedir. Bakışları yerde, bahçeyi bir uçtan bir uca yürüyüp duran kara kaşlı, kara gözlü adam da haliyle Sinan. Yaşına başına rağmen hemen hemen hiç dökülmemiş olan saçları da bir zamanlar karaydı. En azından onu uzun bir aradan sonra Doğu Berlin'de gördüğümde hala karaydı. Kırlaşma vuslatla birlikte, yani yurda dönünce başladı. Bu coğrafyanın havasından, suyundan mı, yoksa derdinden, tasasından mı bilinmez, aradan geçen 10 küsur yılda Sinan'ın saçları da her yıl biraz daha beyazladı. Şimdilerde tıpkı bizim Şahkar'ın söylediği gibi saçlarına kar düşmüş gibidir Sinan'ın. Böyle şeyleri hiç önemsemez ama bence yaşının üzerindeki o gümüş rengi saçlar çok az erkeğe Sinan'a yakıştığı kadar yakışır. O da heybetli bir adamdır. Ne var ki onun heybeti güney gibi boyunda posunda değil, daha çok bakışında, duruşundadır. Onun duruşunda güneyin kendinden vazgeçmiş rahatlığı da yoktur. Barış'ın her an diken üstünde duran tedirginliği de. Bedeniyle barışık, bastığı yeri bilen, sıcacık bakışları ve her zaman gülümseyen yüzüyle karşısındakine güven veren bir adamdır Sinan. Kadınlar şu ara bahçede değiller, birazdan çıkarlar. Lisanla Lale, az önce gözyaşlarını tutamayıp sessiz hıçkırıklarla kendisini içeri atan Sedef'in arkasından eve girdiler. Henüz kendini toparlayamadı Sedef. Bu ölümü içinde hiçbir yere sığdıramadı. Başımı yattığım yerden hafifçe kaldırdığımda açık pencereden Adoş'un çeyizinden kalma el işi tülünün ardından görebiliyorum onları. Bahçeyi aydınlatan o gri beyaz ışık ağaçların dallarında, pencerelerin camlarında kırılıp dağılıyor. Günün akşama yaklaştığı şu saatlerde içeri girmeye gücü yok artık. Az önce Lale kalkıp odanın ışığını yaktı. Ampulün opal camdan geçip mekanı aydınlatan ışığında Sedef'in yüzü bembeyaz görünüyor. Kıpkırmızı olmuş gözlerinin altında koyu halkalar var. Uyumadan, doğru dürüst yemek yemeden geçen son birkaç günde kilo vermiş olmalı. O zarif oval yüzü incecik kalmış. Elmacık kemikleri hepten ortada, avurtları çökük. Boynuna dek inen koyu kumral saçlarını ensesinde rastgele toplayınca omuzlarının çöküklüğü de iyice ortaya çıkmış. Yaşarken başımıza gelen çoğu şeyin bir açıklaması varsa da aşkın sebebi yoktur. Bu kadın yarım asırlık ömrümde kokusu yüreğime sinmiş yegane kadındır ve onun kokusunda her zaman biraz kederli bir aroma vardır. Ama şu anda burada söz konusu olan henüz keder değil. Ölüm de yaşamın içindeki bütün diğer afetler gibidir. Yıkımların, yangınların, fırtınanın tam ortasındayken çaresizce sürüklenmekten başka ne gelir elimizden? Lale de perişan görünüyor. Son 10 yıldır hep makyajlı görmeye alıştığımız yüzü darmadağınık, beti benze atmış. Bir süredir kısacık kestirdiği kızıl saçlarının dip boyası gelmiş. Ölüm haberini aldığı gün saçlarını boyayacaktı ama o gün bugündür eli hiçbir şeye varmıyor. Diğerleri gibi o da oradan oraya sürüklenip duruyor. Yoksa bakımlı bir kadın olmanın tadını aldığından beri bu tür ihmallere, sakilliklere, sallapatiliklere hiç tahammülü yoktur. Sinan'ın onu belleğinde inatla yıllar önceki bedeniyle taşıması pek de boşuna değil. Artık 40'ını geçmiş olmasına rağmen genç bir kız gibi görünür. Minyondur, öyle çok alımlı, çok gösterişli değildir ama vücudunda bir gram fazlalık yoktur. Bugün her zamankinden daha da ufak tefek göründüğünü yine bir tek Sinan fark etti. Acı böyle bir şey. Ruhumuzu ne kadar dimdik tutmaya çalışsak da bedenen eğip büküyor, küçültüyor insanı. Bu haldeyken değil, saçlarını boyamak, suğunun yarın yapılacak doğum günü bile çıkıp gitti aklından. Neyse ki o işi anneanne üstlendi. Sizin anlayacağınız, yarın burada benim cenaze törenimi yapılacağı saatlerde Lale'nin annesinin evinde de suğunun doğum günü kutlanacak. Hayat bu. Sinan'ın dediği gibi yaşarken her gün biraz da ölüyoruz aslında. Bence bu ölüm haberi en az Nisan'a hasar verdi. Dahası ölümümün onun üzerinde olumlu bir etki yaptığı bile söylenebilir. Hikayeyi biliyorsunuz artık. Nisan'da tanıyorsunuz. Şimdi orada Sedef'in hemen yanında iki eliyle sımsıkı Sedef'in elini tutmuş oturuyor. Sanki kuzen değil de kardeş gibiler. Nasıl da birbirlerine benziyorlar. Tek benzemezlik renklerinde. Nisan'ın saçlarının rengi de teni de Sedef'ten daha açıktır. Bu yüzden bugün biraz solgun görünüyor ama aslında huzurlu. Onunki bir yolculuktu. Belki de tek başına çıkamayacağı kadar karmaşık, çetrefilli bir yolculuk. El ele verdik, benim ölümümün içinden geçip bir başka ölümün kapısına dayandık. Henüz bunun farkında olmayabilir ama Nisan bu ölüm haberiyle kendinden umulmayacak bir iş başardı ve Harun'un ölümüyle barıştı. Gerisi sadece bir zaman meselesi. İçindeki ölüm acısı biraz yatışınca Nisan da kavrayacak bunu ve belki de iki yıldır üzerine yapışıp kalan şu zihin yorgunluğundan böylece kurtulacak. Bahçede Sinan, Güney ve Barış ön taraftalar. Bense arkadayım. Şeftali ağacının tam altında. Bizi en çok ayakta tutan düşlerimiz, hırslarımız ve hedeflerimiz galiba. Yaşadıkça peşimizi bırakmıyorlar ama sonunda onlardan kurtulunca bir hafiflik, dinginlik çöküyor insanın üzerine. Öylesi bir hafifliğin içinde yatıyorum burada. Rahatım artık. Endişe yüklü, nefes kesen bir düşten uyanıp da az önce içinde olduğunuz şeyin aslında bir düş olduğunu kavradığınızda nasıl birden içiniz boşalır, rahatlarsanız öyle rahatım ben de. Yüreğimdeki film karelerinin ardında tükettiğim hayatımın sonuna geldim. Film bitti, perde karardı. Arayışlarla, yenilgilerle, vazgeçmeyişlerle, yeniden başlayışlarla yorgun kalbim bu dünyanın derdine daha fazla dayanamadı. Bütün bu kavga, gürültü, bu öfke, bu yürek kararması bir film için miydi gerçekten? Ne derseniz deyin, başımın üzerinden alaca bir güvercin gibi süzülüp geçen bu öyküden zerre kadar pişman değilim. Bence tıpkı küçük yaşlardayken üzerimize dikilen giysiler gibi düşlerini de biraz bol, biraz ferah tutmalı insan. İçinde boğulup kalacağım gerçeklerdense uçarı, dili dolu hayallerimin arasında kaybolmayı göze aldım ben. Buraya gelirken elimde avucumda ve dilimin ucunda ne varsa hayatın en güzel kıyılarına kurulu düş bahçelerine bıraktım. Şimdi biliyorum ki tıpkı seslerimiz gibi bu koca boşluğun içine salıverdiğimiz düşlerimiz de hiçbir zaman heba olmayacak. Şu uçsuz bucaksız gökyüzünün altında benden sonra da içi içine sığmayan düş çocukları dolanıp duracak. O çocuklar bir gün bir yerlerde bizim geride bıraktığımız düşleri bulacaklar. Benimki kanatları, kuyruğu, tekerleri kırık, kirin pasın içinde unutulmuş oyuncak bir uçak gövdesi gibi bir köşede yatıyor olacak belki. 3-5 çocuk bu nedir diye orasını burasını karıştırırlarken işlerinden biri tozunu toprağını sildikçe elindekinin bir uçak gövdesi olduğunu fark edecek ve o uçağı yeniden uçurmayı deli divane kafasına takacak biliyorum. İşte o çocuk bir gün muhteşem bir Nazım filmi çekecek, adım gibi biliyorum bunu. Düşleri gökyüzüne dek uzanan, rüzgarın ardında dolanıp duran, adını yağmurdan alan başka çocuklar da olacak. Kimileri benim gibi kutup yıldızının peşinde kaybolacaklar belki ama kimileri de düş bahçelerinin en görkemli ağaçlarına tırmanacaklar ve bir tek onlar düşleriyle birlikte anılacaklar. Çünkü yitip giden insandır ve şu gök kubbenin altında geride sadece düşlerimiz kalır. İnanın bana şimdi daha iyi biliyorum bunu. Ben şimdilik buradayım. Şeftali ağacının tam altında. Beni buraya bırakmakla birçok bakımdan iyi ettiler. Birincisi tabutun içinde ve ilaçlanmış bir halde de olsam her yanımdan sızan bu çürümüş ölüm kokusu dayanılır, katlanılır bir şey değil. Ev daha dün temizlendi. Günlerce içeride bekleyen cesedin davetsiz misafirlerinden çamaşır sularıyla, deterjanlarla zor bela arındı. Misafirler derken karıncalardan, kurtlardan ve bir mum haşerattan söz ediyorum. Sonunda onlar geldikleri gibi gittiler ama insanın genzini doldurup ruhuna sinen ölüm kokusu hala evi terk etmedi. Bu koşullarda tabutu bahçede tutmak en doğrusuydu. Zaten kapalı mekanlardan oldum bittim haz etmem. Şu anda bu şeftali ağacının altında sizin bildiğiniz ve bilmediğiniz o güzel anıların arasında olmanın tadı bambaşka. Dile kolay, yarım asra dağılan anılar ama benim için en değerli olanını siz de biliyorsunuz artık. Tam burada aceleci bir yaz yağmurunun altında oğlumun Bulut'un olduğu anı. Bulut dedim de şu anda ortalıkta görünmüyor ama o da burada aslında. Az önce uzun bir yürüyüşten Hristos'tan döndü, hem kederli hem de yorgun biraz. Üst kattaki odasında uzanıyor. Yürüyüşten döndüğünde bayağı ıslanmıştı. Annesine söz verdi. Yukarı çıkar çıkmaz üzerini değiştirecekti ama yapmadı. Soğuktan içi titreyerek yatağın üzerinde büzülmüş yatıyor. Gözyaşlarını kendisinden bile saklayarak. Ağladığının farkında değilmiş gibi ağlıyor. Sırtını kapıya vermiş, gözyaşlarıyla sırılsıklan mavi gözlerini açık pencereden dışarıya, çınarın yaprakları arasından görünen bir parça gökyüzüne dikmiş. Lacivert yatak örtüsünden yansıyan ışığın altında mavisi iyice koyulaşan gözleri gencecik yüzünün iki yanında iki kocaman nazar boncuğu gibi duruyor. İnce uzun bedeni, bedeninin üzerinde eski Yunan heykelleri kadar kusursuz yüzüyle öyle güzel ki insan ona bu gözyaşlarını yakıştıramıyor. Ama çok sürmeyecek. Az sonra bahçede hep birlikte yemek yenip yağmurun anısına kadeh kaldırılacağı için Bulut da mecburen gözyaşlarını odada bırakıp aşağıya kalabalığın arasına inecek. Yemekten önce konuşup halletmeleri gereken bir mesele var. Herkesin aklını kıyısında tuttuğu ama şimdilik diğerlerini açmadığı bir mesele bu. Öyle görünüyor ki işlerinden biri daha fazla dayanamayıp bu sessizliği bozacak. Hangisi olduğunu henüz ben de bilmiyorum ama hepsini çok iyi tanıdığım için bir fikrim var. Orada öyle bahçe kapısına kolunu dayamış, dikkatle etrafı süzerken kararını çoktan vermiş adamları rahatlığı içinde. Bence bu iş en çok güneye yaraşır demeye kalmadı. İşte diğerlerine döndü, hafifçe yutkundu ve sessizliği bozdu. Dediğim gibi, onu yakmak zorundayız. Bir yolunu bulup yakmak zorundayız. Şimdi Barış'la Sinan, soluklarını tutmuş sessizce ona bakıyorlar. Sessizce. Kimsenin yeni bir söz söylemeye cesareti yok gibi. Ama bu da uzun sürmeyecek belli. İşte Barış, saçlarını geriye doğru sıvazlayarak ayağa kalktı bile. Tam o sırada oturduğu yerden onu izleyen Sinan'la göz göze geldi. Sinan'ın bakışlarından yeterince cesaret alamamış olmalı ki oldum bittim yuvarlak hatlara sahip olan yüzü hepten ağırlaşıp yer çekiminin de etkisiyle aşağı doğru iniverdi. Ya ben o işi düşündüm de bu memlekette yasal olmayan bir şeyi nasıl yaparız ki dedi zayıf düşünceli bir sesle. Daha çok kendi kendine konuşur gibi. Güney bahçe kapısının önden geriye dönüp dikkatle Sinan'la Barış'a baktı. Defalarca söyledi bunu. Gömülmek istemiyorum. Ölürsen beni yakın dedi. Hem yasalara aykırı bir şey mi bu? Benim bildiğim sadece dinen uygun değil. Sinan yerinden kalkmadan konuştu. Bu işin yasal olmadığı açık Güney. Güney heyecanla ikisine doğru yaklaşarak sesini alçalttı. Bakın, bu yağmurun vasiyeti. Bu ülkede yasalara izin vermiyor diye elimizi kolumuzu bağlayıp oturacak mıyız? Göz göre göre gömecek miyiz adamı? Sinan da düşünceliydi. Diyelim ki gömmeyeceğiz. Nasıl yıkacağız peki? Barış ayakta ne yapacağını bilemeyip yeniden yerine otururken konuştu. Öyle ya, krematoryum mu var burada? Mesele de bu ya abi dedi Güney. Krematoryum olsaydı ortada sorun kalmayacaktı zaten. Biz o olmadan bu işi nasıl hallederiz diye konuşuyoruz. Nasıl halledeceğiz Güney? Diye sabırsız bir halde üsteledi Barış. Güney ikisinin yanındaki boş sandalyeye oturup bahçeyi işaret etti. Bahçeyi görüyor musunuz? Sessizce başlarını salladılar. Kuru yaprak dolu. Sonra başını kaldırıp yola doğru baktı. Zaten adada incin top oynuyor. Saatlerdir buradayız. Bir tane adam geçmedi. Anladım dedi Sinan. Anladım da o iş senin söylediğin kadar kolay değil. Niye diye sordu Barış. Fena fikir değil bu. Kokusu anında bütün adayı sarar. Herkesi başımıza toplarız. Rüzgar olsaydı evet ama bak yaprak kıpırdamıyor diye atıldı Güney. Hem yangından sonra zaten yanık kokusu bütün adayı sarmış durumda. Kalıbımı basarım kimse bir şey hissetmeyecek. 31. ayrımın sonu sayfa 358.